Ayrım 13. Peygamberden sonra Leslie Hazelton, sayfa 119, bölüm 9. Ayşe'nin devesi muharebe meydanına girince onun askerleri arasından müthiş bir uğultu yükseldi. Kızıl bir deveydi bu. En iyi türdendi, hızlı ve güçlüydü. Üzerindeki hamudu da kumaşla değil, zincirli zırhla kaplanmış, üzerine de kırmızı ipek örtülmüştü. Deve üzerindeki kapalı oturma yeri tüm atlılara ve piyadelere tepeden bakıyordu. Görüş alanı çok geniş olduğu için Ayşe'nin askerlerine mükemmel bir komuta platformuydu. Hazreti Peygamber'in en sevgili, hakkında en çok konuşulan ve ölürken onun başını kucağında tutmuş olan karısı Ayşe, şimdi muharebenin tam ortasında bütün askerlerin arasındaydı. Müminlerin anasının emrinde olan askerlerin yapamayacakları hiçbir şey yoktu. Ayşe devenin üstündeki zincirli zırhın arkasında muharebe meydanının hemen her yerini görebiliyordu. Askerlerinin nerede üstün, nerede zayıf durumda olduklarını da kolayca görüyor, bazılarına ilerleme, bazılarına da geri çekilme emri veriyordu. Onun emirleri süvarilerin başında olan Talha'ya ve piyadelerin komutanı olan Zübeyr'e koşan ulaklarla ulaşıyordu. Deve üstünde kapalı yerden bağırıp emirler verirken kendisi görünmediği için Ayşe'nin haykırışları daha da korkunç geliyor, içlerini ürpertiyordu askerlerin. Onlara "sizler Allah'ın kahramanlarısınız" diye bağırıyordu Ayşe. "Gösterin gücünüzü evlatlarım, gösterin bu katillere neler yapabileceğinizi, doğduklarına pişman edin onları, onların anaları ağlasın." Ve askerler sürekli olarak Osman'ın katillerine ölüm, onlara destek verenlere de ölüm, Osman'ın intikamını alalım diye bağırıyorlardı. Kadınların savaşlarda üstlendikleri roldü bu ama şimdiye kadar hiç bu şekilde muharebe meydanına çıkan kadın görülmemişti. Kadınlar genellikle cephe gerisinde kalır, kendi askerlerini överek onlara cesaret verirken düşman askerlerini aşağılar, onların erkeklikleriyle alay ederlerdi. Yüksek sesle ulur gibi sesler çıkarıp haykırarak düşman askerlerini korkutur, adeta İskoç gaydası gibi etkilerlerdi onları. Birbiriyle çarpışan askerlerin naralarını, kılıç şakırtılarını bastırır, kılıç darbesiyle yaralanıp yere düşerek ölümü bekleyen, inleyen askerlerin seslerinin duyulmasını engellerlerdi. Onlar kana susamış kadınlardı ve onların neler yapabileceğinden kuşku duyanlar olsa bile Mekke'de Hazreti Muhammed'e karşı çıkan adamların aristokrat karısı Hint hala unutulmuyordu. Kadının babası ilk Mekke-Medine savaşında ölmüştü ve kadın onu Hazreti Muhammed'in amcası Hamza'nın öldürdüğünü biliyordu. Bu nedenle Mekkeliler daha sonra tekrar Medine'ye savaş açınca askerlerin önüne geçen Hint, Hazreti Muhammed'in askerleriyle alay etti, meydan okudu onlara. İntikam için yanan kadın Hamza'nın başına ödül koydu. Savaşın sonunda muharebe meydanına girdi ve ölen askerlerin arasında istediği adamı aradı. Hint sonunda aradığını buldu ve öyle bir zafer çığlığı attı ki duyanlar yıllar sonra bile onu hatırladılar ve kanlarının donduğunu hissettiler. Kadın Hamza'nın cesedinin yanında durdu. Kamasını iki eliyle kavrayıp onun göğsünü açtı ve kalbini değil daha büyük bir organını, karaciğerini söküp çıkardı. Zafer çığlıkları atarak ciğeri havaya kaldırdı. Sonra herkesin gözleri önünde onu ağzına götürüp dişleriyle parçaladı. Parçaları yere attı ve çiğneyip toprakta ezdi onları. Gözleri intikam ateşiyle parlayan, ağzından akan kanlar çenesinden sızan ve elleri kolları kan içinde kalan kadının o görüntüsünü kim unutabilirdi? O kadar unutulmaz bir görüntüydü ki, o daha sonra kadının oğluna yarı alay eder gibi yarı da hayranlık duyar, ciğer yiyicinin oğlu adını taktılar. Ama bunu hiçbir zaman onun yüzüne karşı söylemediler. Çünkü kadının oğlu daha sonra Suriye'nin güçlü varisi olan Muaviye idi. Annesi gibi o da kendisiyle oyun oynanacak bir insan değildi. Fakat Hint bile muharebede cephe gerisinde kalmıştı. O bile muharebenin ortasına giremeyecek kadar bir şehir aristokratıydı. Fakat Bedevi kadınları farklıydı. Dinsizlere karşı savaşta Ebu Bekir ordusuna karşı koyan ünlü Ümmü Simi o türden savaşçı bir kadındı. Şairler onun hakkında uzun, övücü şiirler, kasideler yazdılar. Onun bindiği beyaz kutsal deveyi ve devesiyle birlikte düşürülüp ölene kadar askerlerine cesaret veren kadını övdüler. Fakat Ümmü Simi en azından Ebu Bekir'in gözünde Müslüman değildi. İslam'ı kabul etmemişti o kadın. Böylece Ayşe Basra dışındaki muharebe alanına devesiyle birlikte girdiği zaman askerlerine kumanda eden ilk Müslüman kadın oldu. Aynı zamanda sonuncu da olacaktı. Hiç kimse onun o muharebeye katılma konusunda haklı olmadığını düşünmedi. Eleştirenler seslerini daha sonra çıkardılar. Muharebeden sağ çıkan bir asker acı bir ifadeyle kendini müminlerin komutanı sanan bir kadın için savaştık diye konuştu. Bir başkası evinde kalıp işine bakacağına deve sırtında çöle koştu. Oğullarının oklara, mızraklara ve kılıçlara karşı koruyacağı bir hedef yaptı kendisini dedi. Ayşe zafer kazanmış ya da Ümmü Simi gibi muharebede öldürülmüş olsaydı hiç kuşkusuz onun içinde övgü dolu şiirler, kasideler yazılacaktı. Ama öyle olmadı. Ayşe'nin deve sırtından gördüğü savaş manzarası herkesi korkutacak kadar korkunçtu. Savaşa alışık eski askerler hayatlarında o kadar çok kesik kol ve bacak görmediklerini söylediler. Muharebe sabahın erken saatlerinden öğleden sonraya kadar devam etti. Sona erdiği zaman yaklaşık 3000 asker ölmüştü ya da ölmek üzereydi ve bunların çoğu Ayşe'nin askeriydi. Muharebeden sağ çıkanlar her zaman olduğu gibi hikayelerini anlattılar. Bazılarının hikayesi kendi kesik bacağını silah olarak kullanmış bir savaşçı gibi kahramanlık olaylarıyla doluydu. Bacağı düşman kılıcıyla kesilip kopan asker kendi kılıcını da kaybetmişti. Kopan bacağını tutup bütün gücüyle o bacağı kesmiş olan düşman askerine savurdu. Sonra kan kaybından onun üzerine düştü. Bir asker arkadaşı onu ölmeden önce o halde buldu ve "Kim yaptı bunu sana?" diye sordu. Bacağı kesilen asker gülümsedi ve "Minderim" dedi. Ölmekte olan askerlerin bu tür garip şeyler söylemesi olağan sayılır. Kol ya da bacağı kesildikten sonra bile cesurca çarpışan askerler görülmüştür. Onlar kalpleriyle savaşır, her şeye meydan okurlar. 25 yıl sonra Hüseyin'in üvey kardeşi Abbas'ın Kerbela'da yaptığı ve Şiilerin büyük kahramanlarından biri olması gibi bu askerler kanlarının son damlasına kadar çarpışır ve gerekirse kılıçlarını dişlerinin arasında tutarlar. Fakat bu tür hikayelerin bir kabadayılık olayı ve kabadayılığın da ne olduğunu herkes bilir. Bir tür korkuyu savuşturma yoludur kabadayılık. Bu nedenle deve savaşı ile ilgili hikayelerin çoğunda kahramanlıktan ziyade açık bir çılgınlık, saçmalık ve trajedi vardır. Her hikaye, her anlatıcı büyük bir Yunan trajedi korosundaki bir başka ses gibi etki yapar. Bir iç savaşın büyük acılarına ve kayıplarına tanıklık eder. Bu muharebede askerler karşı karşıya göz göze geldiler ve karşılarında gördükleri adamlar da çoğu zaman tanıdıkları biri olabiliyordu. Hazreti Ali'nin ve Ayşe'nin askerleri içinde aynı kabileden, klandan ve hatta aynı aileden olanlar vardı. Hepsi iki taraf arasında bölünmüş, kuzenler, kan kardeşleri, hatta babalar ve oğullar birbiriyle savaşmıştı. Teknolojilerin kullanıldığı, kimsenin düşmanın gözlerini görmediği ya da sesini duymadığı modern savaşların mesafesi yoktu onların aralarında. Göğüs göğüse savaşta insanlar birbirini kesip parçalıyordu. Askerler birbirlerine kılıç ya da kama kullanma olanağı bulamayacak kadar yaklaşınca düşmanın gözlerini parmağıyla çıkarabiliyordu. Kasıklarına tekme atıyor, başına taşla vuruyor, dirseğiyle böbreklerine darbe indiriyor, her şeyi yapıyordu. Savaştan çıkan askerler vücutlarına batan kılıçların acısını, akan kanların ekşi kokusunu nasıl hissettiklerini, savaşın korkunç karmaşasını, korkusunu, paniğe kapılmış atların gözlerindeki dehşeti, çılgına dönen adamları ve sağ kalmak için verilen büyük kanlı ve umutsuz mücadeleyi anlatıyorlardı. Öğle saatlerinde Talha ve Zübeyir ölmüşlerdi. Talha süvarilerin başında komutan olarak kahramanca savaştı. Sırtına bir ok, hem de kendi askerlerinden birinin attığı bir ok saplanmamış olsaydı belki de sağ kalacaktı o muharebede. Söylentilere göre oku atan Marvan'dı ve daha sonra bunu kendisi de itiraf etti. Marvan dindarca bir argümanla kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Söylediğine göre Talha Osman'ı eleştirenlerden biri, onun öldürülmesine neden olan isyanı destekleyenlerdendi ve Osman'ın intikamı için savaştığını söylemesi ikiyüzlülüktü. Böylece kendine göre adaleti sağlamıştı Marvan. Ama Marvan'ın her olayında olduğu gibi bu kez de ona inanmayanlar, ondan kuşkulananlar vardı. Bazılarına göre Marvan bu fırsattan yararlanmış ve halifelik için rakiplerinden birini ortadan kaldırmıştı. Çünkü savaşı Ayşe'nin ordusu kazanmış olsaydı Talha halife seçilecek ve Marvan yine ortada kalacaktı. Bazıları da onun savaşın gidişatını görene kadar geride kaldığını ve Ayşe tarafının kaybedeceğini anlayınca Hazreti Ali'ye yaklaşmak için muharebe alanına girip Talha'yı öldürdüğünü söylediler. Ama bazılarına göre Marvan daha güçlü bir halifelik adayının emriyle yapmıştı bunu. Çünkü Marvan savaş biter bitmez atını atlayıp Şam'a gitti ve Suriye valisi Muaviye'nin baş danışmanı olarak onun sarayına girdi. Bir insanın gerçeğin nerede olduğunu görebilmesi için Marvan gibi çarpık bir zihne sahip olması gerekirdi. Zübeyir de bir ihanete kurban giderek öldü ama ona ihanet edenin kim olduğu anlaşılamadı. Bir rivayete göre muharebe başladıktan hemen sonra Zübeyir savaş alanından ayrılmış ve Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Bazıları ona korkak dediler ama Zübeyir'in bir savaşçı olarak yaptıklarını bilenlerin buna inanması olanaksızdı. Bazıları onun günlerce uğraşarak sağladıkları barışın aniden bozulmasına çok üzüldüğünü, bunu bir onur meselesi yaparak gittiğini söylediler. O Hazreti Ali'ye savaşı başlatanların kendi tarafı olmayacağına dair söz vermişti ama sözünde durmamış oluyordu. Ve daha önce de Ali'ye verdiği bağlılık sözünü tutmadığı için üzüntüsü daha da büyüktü. Daha önce sözünde durmamıştı ama şimdi sözünü tutarak onurunu korumak istiyordu. Mekkelilere göre onların gözünde hep güvenilmez insanlar olan Bedeviler Zübeyir'i takip etmiş ve bir kaçak olarak öldürmüşlerdi. Ama bunu kimin emriyle yaptıkları belli değildi. Bazı söylentilere göre bunda yine Marvan'ın parmağı vardı. Adam Talha gibi Zübeyir'i de ortadan kaldırmak istemişti. Ama kimse kanıtlayamadı bunu. Zübeyir'in adı ancak uzun yıllar sonra temize çıkarılabilecekti. Talha ve Zübeyir öldüklerine göre Ayşe'nin savaşı kaybedilmişti. Askerlerine geri çekilme emri vermekten başka yapacağı bir şey kalmamıştı. Ama her şeye rağmen kızıl devesi üstünde askerlerinin arasında dolaşıp savaş çığlıkları atmaya bir süre daha devam etti Ayşe. Yenilgiyi kabul etmek istemiyor gibi bir hali vardı. Ya da kendisini savaş havasına öylesine kaptırmıştı ki etrafındaki kanlı cesetleri bile görmez gibiydi. Belki de karşısındakilere korkmadığını, onlar kadar cesur olduğunu göstermek, bunu onlara kanıtlamak istiyordu. Sonuna kadar savaşacaktı. Muharebe alanında Ayşe'nin tarafında ve devesinin etrafında sadece birkaç yüz asker kalmıştı. Askerler sırayla gelip karmaşadan ürkmemesi için devenin yularını tutuyor, hayvanı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Ama bir ellerinde deve yuları, diğerinde Ayşe'nin sancağını tutan askerler birer birer öldürülmekteydi. Deveyi tutan bir asker öldürülünce yerini bir başkası alıyordu. Ayşe her gelen askere kimliğini soruyor, o da adını, soyadını, ailesini, klan ve kabilesini söylüyordu. Ayşe her yeni gelen askerin kimliğini öğrendikten sonra ona asalet unvanı veriyor, cesaretini övüyor ve sonra zincir zırhının arkasından onun da öldürülüşünü izliyordu. Ali'nin askerleri Ayşe'nin askerlerine bağırıp teslim olmalarını söylüyor, adeta yalvarıyorlardı. Savaş bitmişti, boşuna direnip ölmemeliydiler. Ama onların yalvarıp yakarmaları Ayşe'nin mantıksız askerleri tarafından umursanmıyor ve devenin etrafındaki cesetler durmadan çoğalıyordu. İnsanlar Ayşe'nin müminlerin anası olduğunu söylüyorlardı. Ama nasıl bir ana oğullarının bu şekilde kendilerini kurban etmelerine izin verirdi ki? Bir şair daha sonra, "Ey anamız, bildiğimiz en umursamaz ana" diye yazdı. "Kaç tane cesur adamın boş ellerle yere düşüp öldüğünü görmedin mi sen?" Bir başkası, "Anamız bizi ölüm pınarından su içmeye götürdü" dedi satırlarında. "Susuzluğumuzu giderene kadar ayrılmadık oradan. Ona itaat ettiğimiz zaman duyularımızı, aklımızı yitirdik. Onu desteklediğimiz zaman acıdan başka bir kazancımız olmadı." Ayşe'nin devesini tutarken 70 asker öldü. Cesetleri onun ayakları dibine serildi. Ama Ayşe onların öldürüldüğünü gördüğü halde umursamadı. Ve kendisi de ölmekten korktuysa bile kimseye belli etmedi bunu. Ayşe hiç kuşkusuz deve üstünde oturdu. Tahtın zincir zırhına saplanan okların sesini duyuyordu. Oraya o kadar çok ok saplandı ki bir asker orasının bir oklu kirpiye döndüğünü söyledi. O zırhlı sandık onu dökülen kanlardan ayırdı mı gerçekten? Ölenlerin seslerini kıstı mı? Ayşe çekilen acıları görmeyecek kadar kör, duymayacak kadar sağır mıydı? Yoksa inancı uğruna cesurca ölmeye hazır mıydı? Diğer yandan siyasetten başka bir şeye bağlı olmayan bir Ayşe gördünüz mü siz? Hazreti Ali gelip de onları durdurmasaydı daha kaç asker deveyi tutarken ölecekti bilinmiyor. Hazreti Ali onlara yapılan teslim ol çağrılarının yararsız olduğunu gördü. Ayşe'nin askerleri onun uğruna hayatlarını kahramanca vermeye kararlı gibi görünüyorlardı. Ama savaş devam etseydi Ayşe'nin de öleceği belliydi ve Hazreti Ali buna izin veremezdi. Ayşe için ne düşünürse düşünsün o hala müminlerin anasıydı. Hazreti Ali deveyi sakatlayın diye bağırdı. Hayvan sakatlanırsa çöker ve adamlar da dağılırlar. Bunu duyan Ali'nin askerlerinden biri Ayşe'nin devesi etrafındaki askerleri yarıp koştu ve devenin arka ayaklarındaki kirişleri kesti. Devenin acıyla bağırışlarını herkes duydu, herkes şaşırdı. Atların nal sesleri, hala çarpışan yaralanan ölmek üzere olan askerlerin haykırışları, kılıç şakırtıları ve devenin üstünden gelen haykırışlar arasında devenin öyle acı içinde bağırması hiç beklenmeyen bir şeydi. Belki de devenin bağırmasından sonra meydana gelen sessizlik garip ve beklenmeyecek kadar derin olduğu için bir asker, ''Ben hayatımda deve bağırması kadar korkunç bir ses duymadım.'' diye konuştu. Hazreti Ali'nin askerleri bir süre sendeleyen ve sonra yavaşça yere çöken deveyi seyrettiler. Ama deve yere çökünce kendilerini toparladılar, koşup devenin üstündeki zırhla kapalı ve Ayşe'nin hala içinde oturduğu sandığın kayışlarını kestiler, kaldırdılar, sonra yere koydular. Sandığın içinde oturan Ayşe'den hiç ses çıkmadı ve haykırışları gibi sessiz kalması da garipsendi. Askerler müminlerin anasını esir almışlardı ama ne yapacaklarını bilemeden geriye çekilip beklediler. Sonunda Hazreti Ali evlatlığı ve Ayşe'nin üvey kardeşi olan Muhammed Ebu Bekir'e emir verdi. O da askerlerin arasından geçip Ayşe'nin oturduğu kapalı küçük odaya gitti ve zırhlı perdeyi açıp ona ''İyi misin sen?'' diye sordu. Ayşe bir ok saplandı bana diye fısıldadı ve kolunun üstünde gerçekten de bir ok vardı. Devenin üstüne gelen 100'den fazla oktan biri zincir zırhı geçmiş ve onun koluna girmişti. Üvey kardeşi uzanıp oku çekerek onun kolundan çıkardı ve hiç kuşkusuz canı çok yanmasına karşın Ayşe gık bile demedi. Savaşı kaybetmiş olmasına rağmen gururunu koruyor, güçlü olduğunu göstermek istiyordu. Sonunda oturduğu kapalı tahtından, savaşı değilse bile muharebeyi kaybettiğini kabul etti Ayşe. ''Ebu Talip oğlu Ali, bir zafer kazandın.'' diye konuştu. ''Askerlerini iyi bir denemeye tabi tuttun bugün. O halde iyi ol da affet.'' Hazreti Ali, ''Ey ana, seni Allah affetsin.'' dedi. Ayşe, ''Sen de.'' diye belirsiz bir cevap verdi. Ama Hazreti Ali aldırmadı ona. İyilik olacaktı elbette. Hazreti Ali evlatlığına Ayşe'yi Basra'ya götürmesini emretti. Orada yarası tedavi edilecek ve ona gereken saygı gösterilecekti. Ayşe gerçekte neler olduğunu tam olarak ancak bir ata bindirilip muharebe alanından çıkarıldıktan sonra idrak edebildi. Birkaç kez "Oh Allah'ım" diye söylendi. "Bugünü görmeseydim de 20 yıl önce ölseydim keşke." Ama bunu yenildiği için utancından mı, yaptıklarından pişman olduğu için mi, yoksa onun yüzünden ölen binlerce askere üzüldüğü için mi söylediği hiçbir zaman anlaşılamadı. Hazreti Ali geride kaldı ve akşam karanlığında muharebe alanında ölen askerler arasından geçerken o da Ayşe gibi aynı ifadeyi kullandı. "Oh Allah'ım, bugünü görmeseydim de 20 yıl önce ölseydim keşke" diye mırıldandı. Büyük bir üzüntü içinde gece karanlığında uzun süre muharebe meydanında dolaştı. Ölen her askerin başında durup dua ederken adamları ve Ayşe'nin askerleri onu izlediler. Ölenlerin çoğunu tanıyordu, cesaretlerini övdü, onlara dualar etti ama en çok da bu kadar çok Müslümanın yine Müslümanlar tarafından öldürülmesi dehşete düşürmüştü onu. ''Bugün yaralarımı sardım, iyileştirdim ama kendi insanlarımı öldürdüm.'' dedi. Hazreti Ali 3 gün kaldı orada. Kendine has yollardan özür diledi, bazı şeyleri düzeltmeye çalıştı. Adamlarının karşı tarafın yaralılarını ve esirlerini öldürmelerini yasakladı. Onların dinsiz değil, iyi Müslümanlar olduklarını söyledi. Onlara büyük saygı gösterilmeliydi. Kaçanlar takip edilmeyecekti. Esirler ona bağlılık yemini ettikten sonra serbest bırakılacak, savaş ganimetleri, ele geçirilen kılıçlar, kamalar, keseler ve mücevherler karşı tarafa iade edilecekti. Ganimetlerden yararlanamayan askerlerine Basra hazinesinden pay verecekti Hazreti Ali. Düşman ölüleri de Hazreti Ali için savaşıp ölen askerler gibi onurlarıyla gömüldüler. Yüzlerce kesik kol ve bacak toplanarak büyük bir mezara kondu. Binlerce ölü İslam adetlerine göre gömüldükten sonra Hazreti Ali Basra'ya gitti ve şehir halkının bir kez daha bağlılık yeminini kabul etti. Hazreti Ali kendisine karşı savaşanların yenilgiyle hissettikleri acı ve kederi azaltmak için elinden geleni yaptıktan sonra onların başındaki kadın için daha da fazlasını yaptı. Yenildiği için Ayşe'yi aşağılamanın hem kendisine ve hem de İslam'ı aşağılamak olacağını söyledi. Ve bir kez daha intikam değil kardeşlik yolunu seçti. Ayşe'nin kolundaki yara iyileştikten sonra Hazreti Ali onu başında Muhammed Ebu Bekir'in olduğu askeri bir birlikle Medine'ye gönderdi. Yanına da hizmetlerini görmeleri için çok sayıda Basralı kadın verdi. Ve kervan oradan ayrılırken Ayşe en azından biraz da olsa Hazreti Ali'nin iyiliğini takdir ediyor gibi göründü. Ayşe oradan ayrılırken Basralılara bir konuşma yaptı ve ''Evlatlarım'' dedi. ''Bazılarımız diğerlerini eleştirdik, bu doğrudur. Ama onların aleyhine duyduklarınızı kötülükleri için kullanmayın. Allah biliyor ya, benimle Hazreti Ali arasında olanlar her zaman kadınlarla akrabaları erkekler arasında olan anlaşmazlıklardı. Geçmişte ne söylemiş olursam olayım, Hazreti Ali'yi en iyi adamlardan biri olduğunu gösterdi.'' Her şeyi kabul etme, teslim olma konuşmasına yakın bir konuşmaydı bu. Açıkça yumuşak bir söylemdi Ayşe'nin konuşması. Ama gerçekler ortadaydı. Ayşe büyük bir imparatorluğun kontrolü için yapılan mücadeleyi, savaşı basit bir aile kavgasına indirmemiş ve böylece bu uğurda can veren binlerce insanı küçümsemişti. Ayrıca Hazreti Ali'yi halife olarak kabul ettiğini ima eder gibi olmuş ama açıkça söylemekten kaçınmıştı. Ama Hazreti Ali onun ancak bu kadarını yapabileceğini görmüş, üzerine daha fazla gitmekle bir şey kazanamayacağını anlamıştı. Hazreti Ali, Ayşe Allah için gerçeği konuştu dedi. Şimdi ve sonsuza kadar Hazreti Peygamberinizin karısı o ve öyle kalacak. Ve sonra da oğulları Hasan ve Hüseyin'le beraber Medine yolunda Ayşe'nin kervanına at üstünde birkaç kilometre refakat etti. Ayşe başına gelenleri kabul etti tabii ama Hicaz dağlarına ve evine kadar yaptığı o uzun yolculukta kaybının bir tek muharebe yenilgisinden daha büyük olduğunun bilincindeydi. Hazreti Ali yenilmesine rağmen onu onurlandırmıştı ama yardımcıları o yenilginin ezikliği içindeydiler. Ayşe Basra'da evde kendini toparlamaya çalışırken bir gün davetsiz olarak gelen ve ona hakaretler eden bir kuzeninin sözlerini uzun yıllar unutamayacaktı. Kuzeni ona insanları Osman'a karşı kışkırtanın o olduğunu hatırlattı. Ayşe Hazreti Peygamber'in mestini kaldırıp sallamamış mıydı Osman'a? O hareket Hazreti Muhammed'in desteklediği her şeye ihanet demekti. Kuzeni olan adam ona, eğer sende Hazreti Muhammed'in saçının bir tek teli olsaydı onunla övünür ondan faydalanırdın diye konuştu. Ayşe ayrıca Müslüman'ı Müslüman'a öldürterek Allah'ın kelamı Kur'an'a karşı da suç işlemişti. Hepsinden kötüsü Hazreti Muhammed'in ailesi Ehl-i Beyt'e nasıl meydan okurdu Ayşe? Kuzen bizler Hazreti Peygamber'in soyundan geliyoruz, onun etinden kemiğindeniz diye devam etti. Ama sen sadece onun arkada bıraktığı 9 karısından birisisin ve ona köklü bir aile bile bırakamadın. Savaşta yenilmiş olan Ayşe için Hazreti Peygamber'in 9 karısından sadece biri olduğunu duymak ve bu kadar acı ifadelerle duymak korkunç bir şeydi. Her zaman Hazreti Muhammed'e yakınlığıyla övünen bir kadın için büyük hakaretti. Aşağılanmaktı bu sözler. Ve o anda köklü bir ailesi, çocukları bile olmadığı da acı bir ifadeyle yüzüne vurulmuştu. Ayşe bunu asla affedemez ya da unutamazdı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 130.